Ayrım 16.
Uzun vadeli çözüm ise politik yoldan olmayacak. Uzun vadeli tek gerçek çözüm yeni farkındalık, yeni bilinçle oluşacaktır. Birin farkındalığı ve sevginin bilinci. Hayatınızın doyumu, başarı dürtüsü ekonomik ve maddi ödüllerle olamaz. Tüm problemlerinizi önem verdiğiniz şeylerde yaptığınız sıralama yanlışlarıyla yaratıyorsunuz. Büyük olma dürtüsü ekonomiye dayanmadığında, ekonomik güven ve temel maddi ihtiyaçlar herkes için garantili olduğunda, dürtü ortadan kaybolmayacaktır. Ama kişinin gücünü ve kararlılığını artıran türden bir dürtüye dönüşecektir. Bugünün geçici büyüklüğünü üreten türden dürtünün yerini, sizi gerçek büyüklüğe doğru götüren dürtü alacaktır. Ama neden daha iyi bir hayat yaşamak, çocuklarımız için daha iyi bir hayat yaratmak iyi bir dürtü olmasın ki? İyi bir hayat yaşamak iyi bir dürtü. Çocuklarınız için daha iyi bir hayat yaratmak iyi bir dürtü. Ama soru şu olmalı, daha iyi bir hayat nedir? Daha iyiyi nasıl tarif ediyorsunuz? Hayatı nasıl tarif ediyorsunuz? Eğer daha iyiyi, daha büyük, daha çok para, güç, seks ve madde, ev, araba, giysi, CD koleksiyonu ve benzeri, hayatı doğum ile ölüm arasındaki geçen zamanı şu andaki varoluşunuzu sürdürmek olarak tarif ediyorsanız, o zaman gezegeninizdeki sorunları yaratan tuzaktan çıkmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz demektir. Ama daha iyiyi, en büyük olma boyutunuzun daha geniş deneyimi ve ifadesi, hayatı olmakın sonsuz, sınırsız süreci olarak tarif ediyorsanız, yolunuzu bulabilirsiniz. Daha iyi hayat nesneleri biriktirmekle yaratılmaz. Çoğunuz bunu biliyorsunuz. Hepiniz anladığınızı söylüyorsunuz ama kararlarınızı bu nesnelere daha çok sahip olma dürtüsüyle alıyorsunuz ve yaşamanızı bu nesnelere göre yönlendiriyorsunuz. Nesneleri elde etmek için çalışıyor ve istediğiniz şeylere kavuştuğunuzda onlara sımsıkı yapışıyorsunuz. İnsanlığın çoğunun dürtüsü bir şeylere sahip olmayı başarmak oluyor. Nesnelere önem vermeyen kişi onları kolaylıkla elden çıkarır. Günümüzde büyüklük dürtüsü dünyanın sunduğu olanakların en fazlasını biriktirmekle ilgili. Tüm dünya değişik boyutlarda bu mücadelede yer alıyor. Nüfusun en büyük kesimi ise hala fiziksel varlıklarını sürdürme mücadelesi veriyor. Her gün endişeli anlarla, umutsuzca mücadelelerle dolu. Zihinler temel sorularla meşgul. Yeterince yiyecek bulabilecek miyim? Sığınabileceğim bir barınağım olacak mı? Bu soğukta ısınabilecek miyiz? Nüfusun en büyük kesimi her gün bu konularla ilgilenmek zorunda. Her ay binlerce kişi sadece yiyecek bulamadığı için ölüyor. Nispeten daha az sayıda insan ise temel ihtiyaçlarını bir şekilde karşılıyor ama başka bir şeyler için mücadelesini sürdürüyor. Biraz güvence, biraz daha yaşanabilir bir ev, biraz daha iyi yarınlar. Bu insanlar çok çalışıyor, zihinleri endişelerle dolu. Yarınlarını nasıl daha iyi yapabileceklerinin yollarını arıyor. En küçük grup ise her şeye sahip. Diğer iki grubun istediği her şeye. Ama bu grup daha da fazlasını istiyor. Bu grubun zihinleri sahip oldukları şeyleri kaybetmemek ve üstüne daha çok eklemekle meşgul. Bu üç grubun yanı sıra bir de dördüncü grup var. Bu grup en küçük hatta küçücük grup. Bu grup maddi kazançların peşinde koşmuyor. Spiritüel gerçekler, spiritüel deneyimlerle ilgileniyor. Bu insanlar hayatı ruhun seyahati olarak görüyor. Tüm insan deneyimlerine bu açıdan bakıyor. Mücadeleleri Tanrı arayışı, benin doyumu, gerçeğin ifadesi yolunda oluyor. Bu insanlar geliştikçe mücadele yerini sürece bırakıyor. Kendini tarifin, kendini keşfetmenin değil, gelişimin, öğrenmenin değil, olmanın, yapmanın değil süreci. Aramanın, araştırmanın, gelişmenin ve başarının nedeni farklılaşıyor. Bir şeyi yapmanın nedeni değişiyor. Çünkü neden değiştikçe yapan değişiyor. Neden süreç oluyor. Yapan oluyor. Daha önce çalışmanın, ulaşmanın nedeni kişinin hayatına maddi ödülleri katmak iken, şimdi neden manayı deneyimlemek oluyor. Daha önce bedenin ihtiyaçları ön plandayken, şimdi ruhun ihtiyaçları öncelik kazanıyor. Her şey değiştiğinde, hayatın amacı değiştiğinde, hayat da değişiyor. Büyüklük dürtüsü değiştiğinde, saklama, gizleme, koruma, biriktirme ihtiyacı da yok oluyor. Büyüklük artık kişinin ne kadar biriktirdiğiyle ölçülmüyor. Dünya kaynakları doğal olarak tüm dünya insanlarına ait olarak görülüyor. Herkesin temel ihtiyaçlarını karşılamaya bol bol yetecek bir dünyada, herkesin temel ihtiyaçları da karşılanacak hale geliyor. Herkesin bu açıdan baktığı bir dünyada, herkes böyle olmasını isteyecektir. Zorunlu vergilere gerek kalmayacaktır. Ürünlerinizin ve kazancınızın %10'unu gönüllü olarak ürünleri daha az olanları destekleme programına vereceksiniz. Binlerce insanın açlıktan ölmesini seyretmeyecek. İnsanlar yiyecek azlığından değil, yiyeceğe ulaşması için gereken basit politik mekanizmayı yaratacak yeterince insan iradesinin azlığından ölüyor. Şu anda ilkel toplumunuzda yaygın olan ahlaki tutarsızlık, büyüklük dürtüsünü ve tarifini değiştirdiğiniz an tümüyle ortadan kalkacaktır. Yeni dürtünüz, sizi olmanız için yarattığım gibi, Tanrı'nın kendisinin fiziksel gerçeği olmanız, gerçekten kim olduğunuzu, Tanrı'nın yeryüzündeki ifadesi olmayı seçtiğinizde, asla tanrısal olmayan davranışlarda bulunmayacaksınız. Asla arabalarınızın arkasına şu sloganı yapıştırmayacaksınız: Tanrım, beni takipçilerinden koru. 18. Bakalım söylediklerini iyi anladın mı? Söylediklerinden çıkardığım şu: eşitlikçi dünya görüşünde tüm ülkeler bir dünya devleti oluşturacak. Tüm insanlar dünyanın zenginliklerini paylaşacak. Eşitlik derken eşit imkanları kastediyorum, eşit yaşamı değil. Yaşam eşitliği asla olamaz ve bunun için de memnun olun. Neden? Bu tür eşitlik aynılık demektir. Dünyanın en son ihtiyacı olan şey ise aynılıktır. Hayır, burada merkezi hükümetten herkese aynı hissenin verildiği otomasyon dünyasını kastetmiyorum. İki şeyin garantili olduğu bir dünyadan bahsediyorum. 1- Temel ihtiyaçların karşılanması. 2- Daha ileriye gidebilme imkanı. Tüm dünya kaynaklarınızla, tüm bolluk içinde henüz bu iki basit şeyi başaramadınız. Bunun yerine milyonlarca insanı sosyoekonomik basamağın en altına mahkum ettiniz ve sistematik bir dünya görüşü oluşturarak bu insanların orada kalmaları için elinizden geleni yaptınız. Sırf bu temel ihtiyaçları karşılamayarak her yıl milyonlarca insanı ölüme mahkum ettiniz. Gezegeninizdeki tüm bolluğa rağmen ne insanların açlıktan ölümüne ne de birbirlerini öldürmelerine son verdiniz. Çocukların gözünüzün önünde ölmesine izin veriyorsunuz. Sizinle hemfikir olmadıkları için insanları öldürüyorsunuz. Siz çok ilkelsiniz. Ama biz gelişkin olduğumuzu düşünüyoruz. İlkel toplumun ilk göstergesi gelişkin olduklarını düşünmeleridir. İlkel bilincin ilk göstergesi kendisinin aydınlanmış olduğunu düşünmesidir. Peki özetleyelim, ilk basamak bu iki temel garantinin herkese verilmesi. İki değişimle, politik ve spiritüel değişimle, Birleşik Dünya Devleti Hareketi uluslararası çelişkileri çözen güçlü bir dünya mahkemesini ve bu çözümleri uygulatan güçlü bir barış gücünü gerektiriyor. Dünya devletinin uluslar kongresi olması gerekiyor. Dünyadaki her ülkenin iki temsilcisinin yer aldığı bir kongre ve halk meclisi ülkelerin nüfusuna oranla temsilcilerden oluşuyor. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin oluştuğu gibi. Biri oransal temsilcilik, diğeri tüm eyaletlere eşit ses hakkı tanıyan iki meclis. Evet, Amerika Birleşik Devletleri yasası Tanrı kaynaklı. Doların üzerindeki sembollere bakın. Aynı güç dengesiyle yeni dünya yasasını inşa edebilirsiniz. Aynı şekilde yasama, yürütme ve yargı ünitelerini oluşturabilirsiniz. Her ülke içişleri barış polislerini tutabilir ama askeri kuvvetler lağvedilmeli. Tıpkı eyaletlerinizin ordularını federal barış gücü için lağvetmeleri gibi. Şimdi federal barış gücü ülke dediğiniz tüm eyaletlere hizmet veriyor. Ülkeler her an göreve çağırabilecekleri yedek ordu oluşturma haklarını ellerinde tutacaklardır. tıpkı her eyaletinizin eyalet ordusunu oluşturma yasal haklarının olduğu gibi. Tıpkı şimdi eyaletlerinizde olduğu gibi Birleşik Uluslar'a üye 160 devlet, eyaleti halkın oylamasına göre Birleşik Uluslar'dan ayrılabilir. Ama bu yasanın neden konduğunu hala anlamış değilim. Tabii insanlar eskisinden daha özgürce, daha bolluk içinde yaşadığı sürece. Hala anlamakta zorluk çekenlerimiz için böyle bir Birleşik Dünya Federasyonu'nun yararlarını özetler misin? 1. Uluslar arasındaki savaşları ve anlaşmazlıkları öldürerek çözümlemeye son verir. 2. Yoksulluğa, açlıktan ölmeye, güçlüler tarafından kaynak ve insan sömürüsüne son verir. 3. Gezegeninizin sistematik çevresel tecavüzüne son verir. 4. Sonu gelmeyen, daha büyük, daha çok, daha iyi mücadelesinin kısır döngüsüne son verir. 5. Gerçekten eşit imkanlarla tüm insanların kendilerini en yüksek boyutlarda ifade etme olanağı tanır. 6. İnsanları ev, iş yeri, politik sistem ya da cinsel tercihlerden dolayı sınırlamalara ve ayrımcılığa son verir. Yeni düzenin zenginliğin yeniden dağılımını gerektiriyor mu? Hiçbir şeyi gerektirmiyor. Yeni düzen, kendiliğinden gönüllü ve otomatik olarak kaynakların yeniden dağılımını sağlayacaktır. Örneğin, herkes eğitim görme imkanı bulacak. Herkes eğitimlerini iş hayatında kullanma ve kendilerine haz veren kariyerler yapma imkanına sahip olacaktır. Herkes ne zaman ve nasıl ihtiyaç duyuyorsa sağlık hizmetlerinden yararlanacaktır. Herkes açlıktan ölmeyeceklerinin, yeterli giysi ve barınak bulacaklarının garantili olduğunu bilecektir. Herkes hayatın temel ihtiyaçlarının karşılanacağına emin olarak yaşamı sürdürme çabasının sorunları arasında olmayacağını bilecektir. Bunları hak etmek için hiçbir şey yapmasalardı mı? Temel ihtiyaçlarınızı karşılamayı hak etme düşünceniz, cennete gitmek için hak etmeyi düşünmenizin temelini oluşturuyor. Ama Tanrı'ya ulaşmanız için hak etmeniz gereken bir şey yok. Zaten oradasınız. İşte bunu kabul edemiyorsunuz. Çünkü bu sizin veremeyeceğiniz bir şey. Koşulsuz vermeyi öğrendiğinizde, koşulsuz sevmeyi öğrendiğinizde, koşulsuz almayı da öğreneceksiniz. Bu hayat sizin koşulsuz sevmeyi öğrenmeniz için bir araç olarak yaratıldı. Bu düşünceyi benimsemeye çalışın. İnsanlar yaşamlarını sürdürmeyi hak ediyor. Hiçbir şey yapmasalar bile. Hiçbir şeye katkıda bulunmasalar bile. Yaşamı onurla sürdürme hayatın temel haklarından biridir. Size bunun garantisi için yeterince kaynak verdim. Yapmanız gereken tek şey paylaşmak. Peki insanların hayatlarını ziyan etmelerini, bomboş oturarak devlet güvencesini kullanmalarını ne önleyecek? Öncelikle hayatın ziyan olup olmadığına karar verme hakkını kendinizde nasıl görüyorsunuz? 10 yıl boyunca yan gelip yatarak şiir düşünen ve iki mısra ile binlerce kişinin algılama kapılarını açan bir insan hayata ziyan mı olmuştur? Hayatı boyunca yalan söyleyen, aldatan, manipüle eden, başkalarını inciten bir insan, tüm bu yaptıklarının sonucunda gerçek doğasına ait bir şey hatırladığında, belki de hayatlar boyu bunu hatırlamaya çalıştı ve nihayet bir sonraki boyuta geçtiğinde bu hayat ziyan mı olmuştur? Sizin bir başka ruhun seyahatini yargılama hakkınız yok. Başkalarının ne olduğuna ve ne olmadığına değil, kim olduğunuza karar verme hakkınız var. Hayatlarını ziyan eden, bomboş oturan, devlet güvencesini kullanan insanları ne yaparak mı durdurabilirsiniz? Hiçbir şey. Gerçekten bunun olanaklı olduğunu düşünüyor musun? Çalışan ve veren insanlar alan insanlara tepki duymayacak mı? Evet, duyacaklardır eğer aydınlanmamışlarsa. Ama aydınlanmış kişiler alanlara şefkatle bakacaklardır, tepkiyle değil. Şefkat mi? Evet, çünkü verenler alanların kendilerine en büyük hazdan ve imkanlardan mahrum ettiğini bileceklerdir. Gerçekten kim olduklarının en yüksek imkanını yaratma ve deneyimleme hazzından. Verenler bunun tembellikleri için en büyük ceza olduğunu bileceklerdir. Başka cezaya gerek olmadığını da. Ama gerçekten üretenler emek meyvelerinin kendilerinden alınıp tembellere verilmesine tepki duymayacaklar mı? Dinlemiyorsun. Herkese minimal yaşam gereksinimlerini karşılayacak kadar verilecek. daha çok kazananların gönüllüce verecekleri %10'la bu imkan sağlanacak. Kişilerin geliri tıpkı bugün gibi piyasa değeri üzerinden verdikleri ürün ve hizmet miktarına göre oluşacak. Ama yine de tıpkı bugün olduğu gibi zengin ve fakir olacak. Bu eşitlik değil. Ama herkes fırsatta eşit olacak. Çünkü herkes yaşamını sürdürmek için endişe taşımadan temel ihtiyaçlarını giderme olanağına sahip olacak. Herkese bilgilerini artırma, yeteneklerini geliştirme ve haz yerinde doğal yeteneklerini kullanma konusunda eşit fırsat verilecek. Haz yeri? O zaman iş yerinin adı bu olacak. Peki kıskançlık olmayacak mı? Kıskançlık? Hayır. Özenmek? Evet. Özenmek sizin daha çok olabilmenizin dürtüsü olan doğal bir duygudur. 2 yaşındaki çocuk kapının tokmağına ulaşabilen ağabeyine özenir. O da kapıyı kendi başına açabilmek ister. Bunda yanlış olan bir şey yoktur. Özenmek bir motivatördür. Büyük olma isteği doğuran saf bir arzudur. Kıskançlık ise korkudan kaynaklanan bir arzudur. Başkasının daha aza sahip olmasını isteyen kızgınlıktan doğan ve kızgınlık üreten bir arzudur. Öldürücüdür. Kızgınlık öldürücü olabilir. Üçlü ilişkiler yaşayan her insan bu duyguyu bilir. Kıskançlık öldürür. Özenmek doğurur. Özenen insanlara kendi yollarında başarılı olmaları için her türlü fırsat tanınacaktır. Hiç kimse ekonomik, politik ve toplumsal yollarla engellenmeyecektir. Irk, din, cinsiyet, cinsel tercih, yaş ve sınıfsal nedenlerle de. Hiçbir nedenle ayrımcılığa göz yumulmayacaktır. Evet, yine zengin ve fakir olacaktır ama açlık çeken ve yoksul olmayacaktır. Gördüğün gibi başarı ve kazanma dürtüsü yok olmayacak. Yok olan sadece umutsuzluk ve çaresizlik olacaktır. Peki üretime katkıda bulunmayan bu insanları taşımak için yeterli katkıcılar bulacağımızın bir garantisi var mı? İnsan ruhunun yüceliği. Sizin yaygın inancınızın tersine ortalama insan minimum koşullarda yaşamaktan doyum almayacaktır. Ayrıca spiritüel değişim olduğunda büyük olma dürtüsü de değişim gösterecektir. Böyle bir değişimin nedeni ne olacak? 2000 yıllık tarihimizde henüz olmadı. 2 milyar yıllık tarihinizde. Peki şimdi niye olsun? Çünkü temel fiziksel ihtiyaçların karşılanmasının garantisinin güven ortamı içinde insanların başarma arzularının tek nedeni kendilerini gerçekleştirme olacaktır. Ve de kendilerini gerçekleştirmelerinin harikulade deneyiminin hazını yaşayabilmek. Bunun için yeterli motivasyon ne olacak? Gerçek fırsat ortamında insan ruhu yükselmek ister. Ruh kendisinin düşük değil, yüksek deneyimini arar. Gerçek yüksek deneyimi bir an için bile yaşayan kişi bunun doğru olduğunu bilir. Peki güç arzusu? Bu yapılanma içinde bile çok büyük zenginliğe ve güce sahip kişiler olacaktır. Finansal kazancın bir üst sınırı olacak. Bunun nasıl olamayacağını önce ben mi anlatayım? Yoksa önce sen nasıl olabileceğini mi açıklamak istersin? Evet, gelirin alt sınırı olduğu gibi üst sınırı da olacaktır. Öncelikle hemen herkes gelirlerinin %10'unu dünya devletine bağışlayacak, daha önce bahsettiğim gönüllü %10 kesinti. Evet, eski eşit vergi önerisi. Gününüz toplumunda vergi gönüllü olmadığı için gönüllü kesintinin bütününün ve sizin yararınıza olacağını görebilecek kadar aydınlanmış değilsiniz. Ama bilinç değişimiyle birlikte açık ve özgürce yapılan bağışın uygunluğunu açıkça göreceksiniz. Sana bir şey söylemek istiyorum. Sözünü kesebilir miyim? Tabii, devam et. Bu sohbet bana çok acayip geliyor. Tanrı'yla politik adımlarla ilgili bir sohbet yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Tanrı'nın politik önerilerde bulunacağını hiç düşünemezdim. Şimdi insanları Tanrı'nın düz vergiyi savunduğuna nasıl ikna edeceğim? Pekala. Hala %10'u vergi olarak görmekte ısrarlısın ama bunu anlıyorum. Maddi kazancınızın %10'unu gönüllüce paylaşmak fikri sana yabancı geliyor. Buna rağmen bu konuda bir düşüncem olduğuna inanmakta niye bu kadar zorlanıyorsun? Tanrı'nın bu konuyla uğraşamayacağını düşünüyordum. Birinci kitap dediğin sohbetimizde birçok soruna yanıt verdim. ilişkiler, iş hayatı, hatta diyet hakkında sorduğun sorulara bile. Bu konu diğer konulardan neden farklı oluyor? Bilmiyorum, bana farklı geliyor. Gerçekten politik bir görüşün var mı? Cumhuriyetçi Parti taraftarı mısın? Bu kitapta ortaya çıkan gerçeğe bak. Tanrı bir cumhuriyetçi. Demokrat olmamı mı tercih edersin? Aman Tanrım. Çok hoş, hayır, apolitik olmanı tercih ederim. Apolitiyim, belirli hiçbir politik bakış açım yok. Tıpkı Clinton gibi. Hey, bu iyi, şimdi sen hoşluk yapıyorsun. Ben espri severim, sen sevmez misin? Tanrı'nın esprili ya da politik olmasını beklemiyordum. İnsana hiçbir şekilde benzememesini yani. Pekala, yaşamınızı nasıl sürdürmeniz gerektiği hakkında hiçbir tercihim yok. Tek arzum kendinizi yaratıcı bir varlık olarak deneyimlemeniz ki gerçekten kim olduğunuzu bilebilesiniz. İyi, bunu anlıyorum, buraya kadar iyi. Bana her konuda sorduğun sorulara yanıt verdim. Yanıtlarım sana çok problemli geldi mi? Her konuda verdiğim yanıtlarda bir bakış açım olduğu için söylediklerimi kabul etmekte zorlandın mı? Hayır, hiç düşünmedim, sadece yanıtlarını okudum. Politik konuda da aynı şeyi yapıyorum. Şey, bilmiyorum, Tanrı'nın bu konuda konuşabileceğine inanmakta zorlanıyorum. Söylediklerimi kabul etmekte mi zorlanıyorsun? Şey, kabul etmeyebilirsin, öyle mi? Tabii ki. Tanrı'nın her söylediğini kabul etmeyebilir miyim? Elbette. Ne yapacağımı sanıyorsun, bir böcek gibi seni ezeceğimi mi? O kadar fazlasını düşünmedim doğrusu. Bak, dünya var olduğundan beri insanlar benim söylediklerimi kabul etmiyor. Kaç kişi benim yoluma uygun yaşıyor? Galiba bunda haklısın. Size başından beri yüzlerce öğretmen gönderdim. İnsanlar mesajlarıma kulak verseydi, dünya çok farklı bir durumda olurdu. Sen de eğer söylediklerime katılmıyorsan, istediğin gibi yaşa. Ayrıca söylediklerimde yanlış olabilirim de. Ne? Yanlış olabilirim dedim. O Tanrım, tüm söylediklerimi ayet gibi mi algılıyorsun yoksa?